Ayrım 3 Canavar Peter Benchley Sayfa 29 3 Birkaç dakikadan beri canavar tetikte duruyordu. Duyusal alıcıları yaklaşan bir tehlikeyi algılamaktaydı. Üstten düşmanın geldiği yerden büyük bir şey yaklaşıyordu. Oldukça fazla su kütlesinin yer değiştirdiği ve basınç dalgasının yaklaştığı duyum sanıyordu. Canavar kendisini savunmaya hazırlandı. Koca bedeninin her yanına dev doku kütlelerine güç gönderecek kimyasal maddeler pompalandı. Kromatoforları dokularının içinde ateşlendi ve canavarın ten rengi açık parlak bir kırmızıya dönüştü. Ama bu renk kan kırmızısı değildi. Geriye doğru çekilen canavar kırbaca benzeyen en uzun kollarını yukarıya doğru kaldırıp hazır etti. Sonra döndü ve düşmanın geldiği yöne doğru baktı. Korkma yeteneği olmayan canavar kaçmayı düşünmedi. Oysa şaşırmıştı. Çünkü düşmanından gelen sinyaller olağan dışıydı. Onlarda hızlanma ya da saldırma niyeti duyulmuyordu. Dahası düşmanın seslerinde normal dışı yankılar, klik ya da ping sedaları yer almıyordu. Yaklaşan her şey neyse başlangıçta tuhaf ve düzensiz olarak hareket etmiş, sonra duralamadan hızla dibe doğru yönlenmişti. Düşman canavarın yakınından geçip dibe doğru gidişini sürdürürken tuhaf sesler çıkardı. Bunlar bir takım gıcırtı ve patırtı ölü gibi seslerdi. Uzun kollarını geriye çeken ve diğer kollarının yanına doğru açan canavarın rengi biraz daha değişti. Rastgele sürüklenişi onu suyun yüzeyine 30 metre uzaklığa kadar yaklaştırmıştı. Şimdi gözleri yıldızlardan gelen parıltıyı görebilmekteydi. Işık ona avını gösterdiği için canavar yüzeye yaklaşmak üzere kendisine izin verdi. Yüzeye 6 metre kala hareketleri suyun yüzeyindeki çırpıntılardan etkilenirken canavar yeni bir şeyi duyumsadı. Bu suyun akışında bir kesinti, hareket eden ama şimdi fazla hareketli olmayan, suyun üzerinde yüzen, oysa suyun bir parçasını oluşturmayan şeydi. Şimdi iki uyarı, öldürme ve beslenme isteği içinden gelip canavarı hareketlendiriyordu. Açlık tüm isteklerine egemen oldu. Derinliklerde avlanmak için boşuna uzun uzun aranması onu acıktırmıştı. Bir zamanlar acıkmak onun için bir ipucuydu. O ipucuna hemen uyar ve düzenli olarak beslenirdi. Oysa şimdi avlanmak sorun olmuştu. Çünkü avlanacak hayvanlar giderek azalıyordu. Canavar bir kez daha dikkatini yoğunlaştırdı. Ancak bu sefer kendini savunmak için değil, saldırmak üzere hazırlanıyordu. 4. Karı koca şimdi de konuşmuyorlardı. Griffin lastik bottaki bir işaret fişeğini ateşledi. Karısıyla yeniden el ele tutuşarak işaret fişeğinin karanlık gökte çizdiği sarı çizgiye ve sonra turuncu renkleri saçarak patlayışına baktılar. Daha sonra bakışlarını yeniden teknelerinin battığı yere çevirdiler. Bir süre suyun yüzeyinde tekneden kalan bir minder ile kauçuk bir usturmaça yüzmüştü. Ama şimdi onlar da görülmüyordu. Artık tekneden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Elizabeth kocasının elindeki katılaşmayı duyumsadı. İki eliyle kocasının o elini kavrayarak sordu. ''Ne düşünüyorsun?'' ''Her zamanki gibi. Ah şöyle ya da böyle olsaydı diyorum.'' ''Ne demekmiş o?'' ''Bilirsin, eğer bir gün önce ya da bir gün sonra yola çıkmış olsak rüzgar dönmeyecekti. Ya da motoru çalıştırmasak.'' Adam duraladı. Sesi giderek acılı bir ton kazanarak sözlerini sürdürdü. ''Döşemedeki farş tahtalarının altına bakmayacak kadar tembel olmasam ve egzoz borusunu kontrol etmiş olsaydım.''
''Bunu yapma Howard.''
''Evet.
Kimsenin hatası değildi bu kaza.''
''Öyle sanırım. Karısı haklıydı. Ya da haklı değilse kendisinin şu anda yaptığı yararsız bir şeydi. Yararsızdan bile kötüydü.'' ''Hey bak!'' diyen Griffin kendisini zorlayarak konuşmasını sürdürdü. ''Aklıma başka bir şey geldi. Roger'ın bizi sigortalarken dediklerini anlamıyor musun? Ondan en düşük primli sigorta poliçesini istemiştik. O da hayır, bugünlerde sigortadan alacağınız parayla yeni bir tahta tekne yaptıramazsınız.'' diyerek bize ödeyebileceğimiz en yüksek primle sigortalamıştı, öyle değil mi?
''Sanırım öyleydi.''
Kuşkusuz öyle oldu. Sonuç olarak teknemiz 450 bin dolara sigorta edilmişti. Onu satsak kesinlikle bu bedeli alamazdık. Elizabeth şu anda kocasının ne yapmak istediğini anlıyordu, sevindi. Tam bir şey söylemek üzereydi ki lastik bot bulunduğu dalganın tepesinden iki dalga arasındaki çukura düştü. Hizmet botu devrilip alabora olacaktı. Bu sonuçtan kaçınılamazdı. Elizabeth bunu biliyordu, bilinçsizce haykırdı. Hayır! Sonra bot düzeldi ve bir sonraki dalganın tepesine ağır ağır yükseldi. Bot da yana doğru kayıp karısının yanına yanaşan Griffin elini onun omuzuna koyarak ''Hey, heyecanlanma, bot iyi durumda, güvencedeyiz.'' dedi. Kocasının göğsüne doğru eğilip yaslanan Elizabeth şöyle yanıtladı. ''Hayır, güvencede değiliz. Tamam, pek iyi durumda değiliz, ancak sen neden korkuyorsun?''
''Neden mi korkuyorum?'' diyen kadın çemkirir gibi konuştu. ''Gecenin yarısı koskoca okyanusun ortasında şişe kapağı kadar küçük bir lastik botun içindeyiz. Ve sen bana neden korktuğumu soruyorsun. Ölmekten korkuyorum dememe ne dersin?''
''Hangi nedenle ölmekten korkuyorsun?''
''Tanrı aşkına Howard!''
''Çok ciddiyim, bu konuda konuşalım.''
''Ben konuşmak istemiyorum.''
''Yapacak daha iyi bir şeyin var mı?'' Haydi, diyen Griffin karısının başını öperek ekledi. Haydi şeytanları kovalım ve onları paramparça edelim.
Tamam, diyen Elizabeth derin bir soluk alarak konuşmasını sürdürdü. Köpek balıkları, bana ödek diyebilirsin ama köpek balıklarından korkuyorum ben.
Köpek balıkları mı? Tamam, onları unutabilirsin.
Sen unutabilirsin belki.
Hayır, dinle, deniz suyu soğuk. Japonlar ve Koreliler köpek balıklarının çoğunu avlayıp bitirdiler. Eğer büyük köpek balıkları çevremize gelirse botta kaldığımız sürece onlara yemeye alıştıkları şeyler gibi görünmez ve kokmayız. Başka ne var?
Bir fırtına çıktığını varsayalım.
Tamam, hava durumu sorun değil. Biraz önceki rapor iyiydi. Kasırga mevsiminde değiliz. Rüzgar kuzeydoğudan esse bile şu botun batması en az olası durum. En kötü durum başa gelebilir ve bot ters yüzü döner. Öyle olsa bile gene bota tutunuruz.
Ve açlıktan ölene kadar sularda sürükleniriz.
Hayır, öyle olmayacak, diyen Griffin konuşmaktan memnundu. Çünkü konuşmayı sürdürdükçe kendi korkularını kovabildiğini duyumsuyordu, ekledi. Birincil olarak rüzgar bizi geriye Bermuda'ya götürür. İkincil olarak bu rotada her gün gelen ve giden gemiler vardır. Üçüncil olarak pazartesi günü çocuklarımız ve tekneyi satacak komisyoncu bizi kayıp ilan edecektir. Ayrıca Bermuda kıyı istasyonu bizden haberli. Hepsi bu kadar değil. Şu bebek bizim için bip bip edip duruyor. E-Purp aygıtını okşayarak sözlerini tamamladı. Üzerimizden uçacak ilk uçak bizi çevreye duyuracaktır. Belki de şimdiden duyurmuşlardır bile.
Elizabeth bir süre sessiz kaldı, sonra sordu. Sen bütün bunlara inanıyor musun?
Kuşkusuz tümüne inanıyorum.
Ve korkmuyorsun değil mi?
Griffin karısına sarıldı. Kuşkusuz korkmuyorum, dedi.
Çok iyi.
Ancak sen korkar, bir şey yapmaz, içini dökmez ve havanı değiştirmezsen o korku yiyip seni bitirir.
Başını kocasının göğsüne yaslayan kadın burnundan soludu. Tuz, ter ve güvenceyi kokladı. Bu kokularda kadının yaşamının 20 yılı vardı. Şu halde sen aylak aylak dolaşmayı istiyorsun.
Tamam, diyen kocası güldü.
Hafif rüzgarda bot salınıp sürüklenirken öyle birbirlerine sarılmış durumda kaldılar. Başlarının üstündeki gökte yıldızlar çılgınca bir düzenlilikle dans eder gibiydi. Hizmet botu denizlere inip çıkıyor, bükülüp kımıldıyor ama sonuç olarak lastik araç kaçınılmaz şekilde batı yönüne doğru akıyordu. Bir süre sonra Griffin, Elizabeth'in uykuya daldığını düşündü. Sonra göğsünde kadının gözyaşlarını duyumsadı.
''Hey, ne oluyor?'' dedi.
Caroline'da öyle küçük ki.
Yapma şekerim, lütfen.
Bir türlü öyle düşünmeye engel olamıyorum.
Uyumaya çalışmalısın.
Uyumak mı, diyen kadın şaşırmış gibiydi.
Tamam şu halde, şimdi Botticelli oyunu oynayalım.
Elizabeth içini çekti. Olur, ben şimdi ünlü bir Emmy düşünüyorum, dedi.
Emmy? Düşünelim bakalım, o erkek. Ünlü bir Fransız mı?
Kadın birdenbire kıpırdandı, dikilip oturdu ve botun baş tarafına bakarak sordu. Nedir o?
Ne nedir?
Bir tırmalama sesi işittim.
Ben öyle bir şeyi duymadım.
Sanki tırnakla kazıma sesi gibiydi.
Nerede?
Elizabeth botun baş tarafına doğru emekledi. Oradaki botu oluşturan lastik balona dokunarak "Burada, sanki kauçuğun üzeri tırnakla kazınıyormuş gibi oldu," dedi.
"Belki de botun içinde bir ses geliyor, unut onu. Bir tahta parçası ses çıkarıyor olabilir. Burada yüzen her şey birbirine sürtünüyor. Uçar kefal de olabilir. Kimi zaman onlar botun içine bile düşebilirler."
"Peki şu kokuya ne dersin?"
"Ne kokusu?" diyen Griffin derin bir soluk aldı ve şimdi o da kokuyu duyumsadı. "Amonyak mı?" diye sordu.
"Ben de öyle düşünmüştüm."
"Botun içindeki bir şeyden koku gelebilir."
"Örneğin neden?"
"Nereden bilebilirim? Evyenin altında bir şişe amonyak vardı. Eğer buraya dökülmüşse," diyen adam dönüp botun kıç tarafına baktı. Oradaki kauçuk kaplı bir kutunun kapağını açtı. İçi çok karanlıktı. Koklamak için kutuya eğildi. Bir homurtu sesi duyuldu. Bot yerinde sıçradı ve bir yanına doğru kaykıldı. Griffin dizlerinin üzerine düştü. Kutudaki tenekeler birbirine çarpıp takırdadılar. Adamın altındaki döşemede farş tahtaları çatırdadı ve botun kauçuk zeminine sürtündüler. Bir takım şakırtı sesleri duyuldu. Belki de bot karışık dalgacıklara çarpıyordu. "Hey!" diye bağıran Griffin botun yanına tutunup ekledi. "Orada dikkatli ol Elizabeth." Kutunun içi tuhaf kokmuyordu. Kapaktaki fermuarı çekip kapayan Griffin "Burada hiçbir şey yok," dedi. Oysa şimdi amonyak kokusu daha da keskinleşmişti. Adam dönüp botun baş tarafına bakarak konuşmaya başladı. "Ne olduğunu bilemiyorum."
"Elizabeth ortada yoktu."
"Gitmişti."
"Evet, gitmişti."
Griffin saniyenin çok küçük bir kesirinde çıldırır gibi olduğunu, esrimelere düştüğünü, bütün bu olayların hiç gerçekleşmediğini, hiçbirini yaşamadığını, bir yıldırım çarpmasından, bir otomobil kazasından ya da büroda kafasına düşen bir perde kornişinden ötürü bir ay komada kalıp sonra hemen uyanacağını düşündü.
Seslendi Elizabeth. Sesi rüzgarda yutuldu ve bir kez daha seslendi.
Oturduğu yerde dikleşti, derin bir soluk aldı ve gözlerini kapadı. Başı döner ve midesi bulanırmış gibi oldu, nabzı kulaklarında tıkırdadı. 5 dakika sonra gözlerini açtı, sanki bir kriz geçirmişti ve karısı botun baş tarafında şaşkın bakışlarla kendisine bakıyormuş gibi geldi kendisine.
Oysa bot da yalnızdı. Griffin dizlerinin üzerine çöküp botun içinde o durumda dolandı. Karısının denize düşmüş ve oradaki can halatlarından birine tutunmuş olduğunu sanıyordu.
Hayır, karısı suda değildi. Adam oturduğu yerde bir kez daha doğruldu.
Tamam diye düşündü. Soruna akılcı olarak bakalım, olasılıklar neler? Karın bottan denize atladı. Bir anda aklını kaçırır gibi oldu ve kıyıya kadar yüzmeyi kararlaştırdı. Ya da intihar etmeyi istedi. Yahut da başka, ne bileyim, karımı Andromeda gökadasından gelen teröristler kaçırdı belki de.
Griffin üst üste birçok kez karısının adını çağırdı. Bir kazıma sesi duydu, kalçalarının altında kauçuk botta bir şeyin dokunduğunu işitti.
Karısı oradaydı, botun altındaydı. Hizmet botundan denize düşmüş ve bir şeye takılmış olmalıydı. Belki de batan yatlarından bir şeye takılmış ve şimdi botun altında hava almak üzere debeleniyordu.
Botun yanından deniz suyuna doğru uzanan Griffin karısının saçlarına, ayağına, yağmurluğuna ya da başka bir şeyine dokunmak üzere arandı. Arkasında bir kazıma sesi daha işitti. Kolunu sudan çekip çıkardı, kendisini geriye çekti ve son kazıma sesini duyduğu botun baş tarafına baktı. Ayın sarı yeşil ışığında kauçuk botun baş tarafında bir şeyin kımıldandığını duydu. Bir şey yolunu bulup lastik botun üzerine çıkmak ister gibiydi.
Bir el. Evet, bu bir el olmalıydı. Karısı belki de takıldığı o şeyden kurtulmuş ve şimdi bota tırmanmaya çalışıyor durumdaydı.
Griffin hemen botun baş tarafına gitti, denize uzandı. Parmakları ele 5-10 santim yaklaşmıştı ki o anda bunun ışık yayan soğukluğunu duyumsadı. Bu bir el, bir insan eli değildi. Yapışkan, sümüksü ve titrekti. Orada tuhaf ve yabancı bir şey hareket ediyor ve kendisine ulaşmaya çalışıyordu.
Toparlanan Griffin hemen botun kıç tarafına doğru kaçtı, ayağı takıldı ve düştü. Ağırlığının yer değiştirmesiyle botun baş tarafının dikilmesine neden olmuştu. Adam denizden uzanan şeyin ortadan kaybolmasıyla rahatladı. Ama sonra kendisi dehşetle gözlerken o korkunç şey yeniden göründü. Ağır ağır botun yanından yükseldi, doğruldu ve kımıldadı. Dev bir kobra gibiydi. Griffin o bakıyor diye düşündü. Yüzeyi halkalarla doluydu. Bu halkaların hepsi canlı gibiydiler. Her birinden korkunç salyalara benzeyen sular damlıyordu. Griffin çığlık attı. Çığlığı sözcük, küfür, yalvarma ya da lanet değildi. Yalnızca korkuyla, öfkeyle ve inanmazlıkla çıkan bir çırpınıştı. Ancak o şey şimdi ilerliyor, her an ilerliyor, konik şekilli bir kütle halinde kayıyor, yürüyor, halkaları kayarmış gibi yaklaşıyordu. Her halkasında sanki tırnakları varmış gibi bir şeyi kazıma sesi çıkıyordu. Duraksamadan, duralamadan ya da ne olduğunu araştırmadan o şey durmaksızın ilerliyordu. Sanki aradığı masanın orada olduğunu bilirmiş gibi geliyordu. Griffin'in gözleri botun sancak tarafında balonun altına sokulmuş küreklere takıldı. Uzanıp onlardan birini kaparak beyzbol sopası gibi tuttu kaldırdı. O şeyin biraz daha yaklaşmasını bekledi. Dizlerinin üstüne kalktı. Zamanın geldiğini sezinler sezinlemez "Al sana orospu çocuğu" diye bağırdı ve küreği yaklaşan şeyin üzerine indirdi. Elindeki küreğin o şeye çarpıp çarpmadığını ya da o şeyin küreğin kendisine geleceğini bekleyip beklemediğini bilemedi. Griffin'in tüm anlayabildiği küreğin elinden kapılır gibi alınışı, parçalanıp denize atılışı oldu. Şimdi o şey adamın nerede olduğunu duyumsuyor ve kauçuk bot boyunca yaklaşıyordu. Griffin geriye doğru sendeledi ve botun kıç tarafına çöktü. Hemen doğruldu ve kendisini geriye doğru biraz daha attı. O şey ile arasına bir parça daha uzaklık koyabilmek üzere umutsuzca çırpınıyordu. Çılgınca ve biraz da saçma bir çırpınışla izci çakısını kınından çıkarmak üzere uğraşırken "Tanrım, oh Tanrım, kutsal İsa" diye söylenmekteydi. O şey Griffin'e doğru yükselirken titreşiyor ve adamın üzerine sularını damlatıyordu. Her bir halkası bükülüyor ve komşu halkalarla açlık dolu bir yarışma içindeymiş gibi görünüyordu. Her halkanın ortası eğik bir kanca gibiydi. Halkalar güneş ışığını yansıtacak yassı bir kılıç gibi görünüyorlardı. O anda yaşadığı büyük acının dışında Griffin'in son bildikleri bunlar oldu. 3. ayının sonu. Sayfa 38.